Ayrım 10, sayfa 131. Oysa o, Uraz uyumuyordu ama uykusuzluğun acısını da çekiyor değildi. Öylesine uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra boylu boyunca yatmış, bedeninin dinginliğini, dondurucu karanlıklardan sonra sıcaklığın verdiği haz, aman vermeyen bir ağrının birden dinişi. İlk anlarda Uraz bu hazineleriyle birlikte kendi içine gömüldü bir çeşit. Ancak ağır ağır kendi içinden çıktı yeniden. Azar azar kendisini çevreleyen şeylerle mutluluğu arasında şaşırtıcı bir uyumluluk buldu. Boynu bir eğerin çukurunda dinleniyordu. İnsanların yaptıkları nesneler içinde en soylusu ve 20 yıldan beri kendisinin en güvendiği arkadaşı. Eğerin biçimini ve dokusunu daha iyi duyabilmek için ara sıra başını oynatıyordu Uraz. Teni eğere her sürttüğünde güzel, ılık köselenin kokusu, Uraz'ın en sevdiği bir başka kokuya, böğrüne yapışık yatan attan yükselen kokuya karışıyordu. Bunların üstünden de yarık duvarlar arasından hava dolaşımının getirdiği, yün, deri, hayvan postu kokularıyla, eski pamuklu bezlerin, çok uzun yol yürümüş, güneş altında çok çile çekmiş insan vücutlarının kokuları geliyordu. Uraz'ın burun delikleri bu yayılan kokuları daha iyi içine çekebilmek için genişledi. Bu kokularda o kendi halkını ve onun bütün hayvan sürülerini buluyordu. Kervansaray'daki bu büyük uykunun da kendine göre bir dili vardı. İnsanlar ve hayvanlar uykularının derinliklerinden bu dili kokularıyla birlikte etrafa yayıyorlardı. Homurdanmalar, iç çekişler, havlamalar, horlamalar, iniltiler, ıslıklar, öksürükler, melemeler, kişnemeler, mırıltılar, hayvanların depreşmeleri, çene kemiklerinin vuruşu, çıngırak sesleri, yular şakırtıları hep birlikte sonu gelmez derin ve kısık bir uğultu oluşturuyordu. Yarı hayvan, yarı insan uğultusu. Bu büyük ve karışık koraya sesi kısılmış ihtiyar, gücünü yitirmiş kadın, korkuya kapılmış çocuk, karnı tok adam, tedirgin at, hep tetikte duran çoban köpeği ve her biri kendi türüne göre düşlerinin otlaklarını ve patikalarını izleyen keçi, koç, katır, eşek ve deve katılıyordu. Her sesi, her soluğu tanıyıp adını koyan Uraz, daha önce bir eşini tatmadığı bir haz duyuyordu. Sanki küçük bir oğlandı da bütün korku ve tehlikeleri uzakta tutan o bildik ninniyi dinliyordu. Gece ilerliyordu. Çatıdaki yarıkların arasında Uraz artık yıldızların çıkmış olduğunu gördü. Dalgın dalgın baktı onlara. Çok geç çıkmışlardı ortaya. Çok uzaklarda parlıyorlardı. Onu çevreleyen şeylerle hiç ilişkisi yoktu yıldızların. Uraz başını çevirdi. Bakışları kirli lamba üzerinde durdu. Eritilmiş kuyruk yağına batırılmış fitil çok tütüyordu. Kenarları çentik çatlak lamba camı is ve tozdan çok kirlenmişti. Ama bu kir tabakası arasından süzülüp gelen ışığa Uraz'ı büyüleyen bir öz kazandırıyordu. Soluk safran çiçekleri kadar soluk renkli bu ışık okşar gibi gözlerine değiyordu. Ve onun hafif, loş ve aydınlığında kervansarayın ve içinde uyuyanların yoksulluğu, pisliği, tüm kusurları biçim değiştiriyordu. Olağan zamanlarda Uraz'ın her şeyi çabuk kavrayan sert bakışları, yöneldiği yüz ve bedenlerdeki kusur ve bozuklukları hemen bulup çıkarırdı. Bu adamın aşağılık ağzı, şunun bir köleyi anımsatan çenesi, ötekinin ürkek, yüreksiz bakışları, bir başkasının budala alnı, daha başkasının yılışık ya da hain gülümseyişi ve düşük omuzlar, öne doğru eğik enseler, sıska bacaklar, şiş göbekler. Topallar, çarpık bacaklılar, sümüklüler, boynunda guvatır olanlar, tek gözlüler. Bütün bunlar Uraz'ın kendi benzerleri olan insanlar sürüsüne duyduğu küçümsemeyi yıldan yıla arttırarak beslemiş, güçlendirmiş ve bununla birlikte kendi gururu ve yalnızlığı da o ölçüde büyümüştü. Oysa bu gece isli lambanın ışık oyunları Uraz'ın yol arkadaşlarındaki tüm bayağılıkları ve utanç dalgalarını siliyor, yıkıyordu. Burada uyuyanlar çoban ve rastgele yolculardan başkaları değildi. Yarı karanlığın büyüsü onların gerçekte acınacak, zavallı dokumalardan yapılma, kirli, tarazlanmış, yırtık, yamalı giysilerini yumuşak, soylu kumaşlarla dönüştürüyor, yıkık duvarları ipek ve kadifelerle kaplıyordu. Ara sıra belirsiz bir yüzde bir göz açıldığında kara kara parlayan bir elması andırıyordu. ''Ben onlardan bu denli başka mıyım?'' Uraz birden kendine bu soruyu sordu. Ömründe ilk kez soruyordu bunu. Derisi yanıyordu. Muki'nin çapanını üstünden attı. Onun bu hareketi veya esintinin sertleşmesi, lambanın alevi kuvvetlice titredi ya da bir böcek sokması cahili tedirgin etti. Başını biraz kaldırıp uzun, sık yelesini silkeledi. Sonra hemen uykuya daldı yeniden. Ama hayvanın bu soluması, kaslarının bu dalgalanışı binicisini yeniden gerçekler dünyasına döndürdü. Uraz'ın gövdesi kasıldı, başının altındaki o değerli eğer bir hasta yastığı oluverdi birden. Yaya yürümekten başka bir şey bilmeyen bu zavallılar, bu toprak kazıyıcıları, bu keçi çobanları, yollara dökülen bu ayak takımı, cahilin efendisinin gerçekten eşiti olabilirler miydi hiç? Uraz'ın ateşi yükseliyordu. Kanı durmadan ısınıyor, başı hafifliyordu. Yarı uykuda, yarı uyanık bir düş gördü bu sırada. Sonsuzluğa doğru uzanan bir çayırda, güçlülüğün, yiğitliğin, yarışmanın ve alabildiğine bir genişliğin heyecanı ile kendinden geçmiş, 20 görkemli at dört nala uçar gibi bir gidiş içinde bozkırı nallarıyla dövüyorlardı. Bu atları koşturanlar bu yörelerin en iyi binicileriydi. Derken bu atlılardan birisi öbürlerinin arasında sıyrılıyor, uzaklaşıyor, onları o denli gerilerde bırakıyordu ki bir toz bulutu içinde gözden kayboluyordu. Bu öndeki binici tek başına atını koşturuyor, koşturmaktan başka hiçbir amacı olmadan koşturuyordu. Bu binicide Uraz kendisini tanıdı, yüreği şan ve zaferi kutlayan bayram davulları gibi gümbürdedi. Derken içindeki şarkı kesildi. Uykusuzluğun verdiği yorgunluk, kımıltısız duran bacağının ağırlığı, lambanın yaydığı yanık iç yağı kokusu, anasının memesine yapışmış bebenin dudak şapırtıları mıydı nedeni? Uraz şanlı biniciyle özdeş değildi artık. Her geçen an bu şanlı binici ona kervansaraydaki şu yabancılardan daha yabancı, anlaşılması daha güç geliyordu. Onlar yorgun uyuyorlardı. Gün doğunca bir sonraki durağa doğru yeniden yola koyulacaklar ve böyle gitmek istedikleri yere varacaklardı. Ama öteki kudurmuş gibi ileri atılan o, rüzgarın yasıltıp genişlettiği yüzündeki o sessiz gülümsemeyle nereye gidiyordu? Kime karşı bu akın, bu saldırı? O çılgın tutkusuyla neye erişmek, nereye varmak umudundaydı? Ufuğa mı? Ama nasıl? Ufuk boyuna geriye çekiliyordu, sonsuzcasına. Bu çılgın atlı Uraz'ın sinirine dokunuyordu. Gözlerini kapadı. Harika bir çarşı belirdi gözlerinin önünde. Davul-ı Tabat çarşısından daha zengin, Mezar-ı Şerif'inkinden daha büyük, Akşah'ınkinden daha renkli bir çarşı. Çarşının üstü kapalı loş geçitlerini, güneşli sokaklarını dolduran sayıları belirsiz bir kalabalık. Tümüyle çevresine hiç bakmaksızın kurt kürküyle bezenmiş başı dimdik, çizmelerinin yüksek topuklarını yere vurarak yürüyen bir adama yol veriyordu. Bu bozkırların atlısıydı. Elbette işte bunun için koşturuyordum ben, dedi Uraz kendi kendine. Elbette bunun için. Anlayamıyordu bir türlü. Bunca çaba, ustalık, tehlikeleri küçümseme, ısrar, bunca istek, heves. Neyi elde etmek için? İşte şu aşağılık budala satıcılarla hakkını çaldıkları müşterilerinin övgüleri için. Ne maskaralık! Ve bütün bir ömür boyu her geçirilen sınavı mutlaka kazanmakla ancak elde tutulabilen bu övgü ne de sallantılı ne de vefasızdı. Ters bir rastlantı, at birden kapaklanıverir, bir kas yarılır, küçümsenir, unutulursun hemen. Ve çarşıların kalabalığı bir başkasının önünde açılır, yol verir. Uraz bunları düşünürken birden kalabalığın selamladığı atlının yüzünün kendi yüzü olmadığını fark etti. Salih'in yüzüne dönüşmüştü o. Kral buz kaşisini kazananın yüzüne. Ama Uraz böyle bir durumda içini doldurması gereken küçük düşmüş olmanın azabı yerine, bu gece onu en derinden şaşırtan şey de bu oldu, sadece kibirle karışık bir acıma duydu. ''Git yoluna oğlum, git!'' dedi Uraz kendi kendine. ''Senin zavallı kafan hala inanıyor bütün bunlara.'' Seve seve bırak kendini, seni övsünler, seninle alay etsinler. Bir başka kez düşünceye kadar. Git bakalım, bu aldatılmalar oyununda ben yokum artık. Uraz içinde ateş nöbetinin gürüldediğini duydu. Sanki bozkırların bir ırmağı bahar taşkınında onu alıp götürüyor gibiydi. Güçlü bir şeydi bu, sıcaktı, daha iyi düşünebiliyordu insan, daha geniş, daha hızlı. Ya öyle... Bu onursuzluklar pazarında çok uzun süre çok fazla yer tutmuştu. Bir uçtan öbür uca uşaklar, esirler, köreler. Hepsi, hele o ün peşinde koşanlar ve ünün yaklaştığını görende gözleri büyüyenler, meleyenler, yeter. Uraz yavaş yavaş kayıp kendini toprağa tam bıraktı. Ensesi yalnız eğerin çukurunda. Kervansarayı dolduran kokuların, seslerin, gölge ve ışıkların tam ortasında. Hepsi dingin, sağlıklı, kendi yaşamının ortakları. Bundan böyle işte benim yol arkadaşlarım. Onlar buz kaşının, çopendozun ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Başını her şeyin ve herkesin üstünde, felaketlerin ve sevinçlerin üstünde tutmak gerekmezdi onların arasında. Sırf saygıdan başka bir şey kabul etmemek ve karşılığında gururdan başka bir şey vermemek için, aman Allah, yarı tanrı olmak ne kadar da bıktırıcıydı. Kendisi artık sakat bir insansa, peki sakat olsun. Ne yenik ne de alçalmış, sadece sakat. Başkalarının aynı yolun yolcularının kabul ettiği bir insan, aynı aşiretten olanların, aynı yaşantı içinde birbirinin benzeri olan insanların, hep birlikte yürüyeceklerdir. Boğazların, vadilerin, ovaların içinden çok gösterişsiz, çok yoksul bir kervan gidiyordu. Ve o, Uraz, o da kervandaydı. Miskin bir ata binmiş, bir katıra. Yok, bir eşeğe. Evet, bir eşeğe. Hatta öyle de değil, koltuk değnekleriyle gidiyor. Evet, koltuk değnekleriyle. Herkes ona Muki'nin gülümseyişiyle gülümsüyor. Yıldızlar kaybolmuştu. Uraz gökyüzü tüm gurur nedenlerini yitirdi. Mutlu şimdi gökyüzü diye düşündü. Sonra kendinden geçti. Muki esnedi, gerindi, içini çekti. Hatır hatır kaşındı. Bedeni daha dinlenmek istiyordu ama o bu isteği yerine getiremezdi. Güneş ve Muki her zaman birlikte kalkarlardı. Kendini toparlar toparlamaz ilk kaygısı Uraz ve Cahil oldu. İyi, her ikisi de uyuyordu. Şafak vaktinin çağrısını kendisi gibi duymuş başka insan şekillerinin belirsizlikten kurtulup ortaya çıktığı kervansarayın öbür ucuna gitti. Her yanı dökülen kapıya gelince gözlerini kocaman ellerinin avucu ile tembel tembel ovuşturdu. Uyku hala Muki'nin bedenini bırakmıyordu. Gecenin hala yaylaya yapışıp kaldığı gibi. Ama Muki gözlerini yukarılara kaldırdıkça kayaların çıplak yüzeyleri giderek aydınlanıyordu. Şimdiden doruklarda sivri kayalık kenarları boyunca sanki çıkıntılı noktalardan yayılan ışınlarla aydınlanırmış gibi ipince, tatlı ve yarı saydam bir ışık saçağı titreşiyordu. Hava dehşetli soğuktu. Su şıpırtısını kılavuz alarak Muki kurulmuş bir makine gibi oluğa doğru yürüdü. Ellerini daldırıp suyu yüzüne çarptı. Su havadan da daha buz gibiydi. Yüzü kuruduğunda Muki'de uyku sersemliğinden ve yorgunluktan eser kalmadı. Sonra kocaman ellerini üst üste salladı, göğsünü yumruklamaya başladı. Önce kuvvetlice, sonra daha kuvvetli, daha da kuvvetli. Vuruşları sabahın sessizliğinde uzun uzun yankılandı. Vuruşlarının ritmi Muki'yi coşturuyordu. Hem demirci hem de örstü. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Birden kolun bir tokmak gibi dövünmesi kesildi. Muki'nin başı gökyüzüne uzanmış dondu kaldı. Olup biteni anlayamıyordu. Yukarılarda dorukların çizgileri arasında gün doğuşu ile birlikte gelincik kızılı ve pelin yeşili çayırların doğduğunu görüyordu. Hızla gün ağarıyordu ve Muki günün gelişini dağlarda ilk kez yakaladığı için gün ırmağının kaynağından çıktığı bu çok bildik anı şimdi tanıyamıyordu. Bozkır'da gök ve toprak birlikte uyanırdı. Işık düzenli bir çiğlikle artarak ufku bir uçtan bir uca yıkar, sular doldururdu. Gök ışıktan bir göl, bozkır çimen ve çiğden bir halı olurdu. Burada ise sabah parça parça atlaya atlaya geliyordu. Dev gibi iki dağ arasında epey zamandır parlak bir alan belirmişti. Doruklarda ise hala gölgelerin külleri savruluyordu. Tek bir tepe yalnız başına ateş alıyordu. Bir kayalık birden bir ayna gibi parlayıveriyordu. Ama bunların karşısına düşen alanlar yine sönük, kör kalıyordu. Düzensizlik gittikçe artıyordu. Doğu yönündeki bütün yırtık, yarık, aralık ve çatlaklarda şafağın kaynayıp köpürdüğü, ışıktan mızraklarını çoğalttığı, tüm kütüklerini tutuşturduğu görülüyordu. Hava somuşuk, ışıkta buz. Muki derin bir soluk aldı. Dağ sabahı içine doldu, her yanını kapladı. Öyle kuvvetli, öylesine duru ki Muki gözlerini kapadı, hazla kendinden geçerek. Tam gülecek, bağıracak, mutlulukla şakıyacakken birden göz kapaklarında ılık, yumuşak bir değinme duydu. Gözleri aralandı ve Muki kirpiklerinin ağı arasından pembe bir ateş kavsi gördü. Güneş, en sonunda gerçek güneşin kendisi. Muki kıbleye doğru secdeye varmıştı bile. Yapıla yapıla, söylene söylene, Muki için tüm etkisini, tüm özünü yitirmiş olan hareketler ve sözler şimdi onu birden ve derinden etkiledi. Yürek atışları hızlanıyor, boğazı düğümleniyordu. Yeni bir günün eşiğinde dizleri üzerine çökmüş duruyor ve günün bu ilk namazının alışılmış hareketlerinde nice amansız korkulardan sonra kendisine böylesine harikalar sunan şu dağlara şükranını bildirmek için yeni bir dil buluyordu. Daha başka sesler aynı sözleri tekrarlıyordu. Bunlar kervansarayın kapısı önünde ya da duvarları dibinde yere kapanmış insanların sesleriydi. Ama yanan, alnı topraktan ayrılmayan Muki'ye sadece kendi sesi gibi geliyordu. Yüzlerce yankılanma ile büyümüş kendi sesi. Muki ayağa kalktığı zaman hemen kendisi kadar boylu ama daha zayıf ve kambur genç bir adam ona dostça bakıyordu. Kederli iri gözleri badem biçiminde ve rengindeydi. Bakışı kadar yumuşak ve içe işleyen bir sesle konuştu. ''Bu genç yaşında tüm gönlünü kıldığın namaza böylesine verebildiğin için övgüler sana.'' ''Ben mi?'' diye bağırdı Muki. Kederli güzel gözler ona gülümsedi. Muki bu aydınlık bakışların kendisini de aydınlattığı duygusuna kapıldı. ''Belki öyle olmuştur bu sabah.'' dedi çıplak ensesini kaşıyarak. ''Ama ilk kez oluyor, inanın.'' ''Benim yoksul mülkümde böylesine dua ettiğin için daha da övgüler sana.'' dedi kambur genç. ''Ne?'' dedi Muki. ''Buraların efendisi sen misin?'' Genç adam hafifçe güldü. Tuhaftı ama bu gülüşü işitmek insana güç ve güven veriyordu. ''Bu yıkıntıların sahibi için işte büyük bir söz. Gerçi bu kervansaray bana, ben Golam'a, geçen yıl babam Haydar'dan miras kaldı. Ona da buraları ilk kuran babası Fahrat'tan kalmış. Dedeme gerçekten efendi diyebilirdin, nüfuzlu ve zengin biriymiş. Onun zamanında kamyonlar bilinmiyordu. Bütün mallar hayvan sırtında taşınırdı ve bütün yolcu kafileleri geceleri onlar için yapılmış konutlarda konaklamak zorunda kalırlardı.'' Şimdi ise büyük kervanlar sadece göçebelerin kervanlarıdır. Onlarsa bilirsin hiçbir zaman dört duvar arasında konaklamazlar. Benim kervansarayın halini de işte görüyorsun. Yeni doğmuş güneş kırmızı topraktan kerpiç yapıyı insafsızca aydınlatıyordu. Her bir yanı kırık dökük bir barınak olmaktan çok bir yıkıntı yığınıydı. Şimdi bu inden geceyi içeride geçirmiş insan ve hayvan sürüleri çıkıyor, yeniden yola koyulmak için acele hazırlanıyorlardı. Muki var gücüyle alnına bir yumruk indirdi. Bu ayrılışın karışıklığı içinde Uraz ile Cahil'i nasıl yalnız bırakabilmişti? Kervansarayın kapısı önünde sıska tüyleri dökülmüş bir deveye, vücutları yara içinde kabuk bağlamış eşeklere ve onları ucu sivri değneklerle dürtükleyen, üstü başı yırtık yamalı adamlara yol vermek zorunda kaldı. İçeride ise iç acısı yolcu kafileleri toparlanıyor, sıska sürüler bir araya getiriliyordu. Hayvanlar yüklenmişti bile. Şimdi ise kadınlar hayvanların iki yanına bebelerini bağlama işini bitirmek üzereydiler. Muki hayvan sağırları ve semerler arasından süzülüp arkadaşlarının yanına vardı. Oraya varınca da rahat bir nefes aldı. Bütün bu gürültülerin içinde Uraz hala uyuyordu. Aygır kuşkusuz sabırsızlık belirtileri gösteriyordu. Ama tanıdık elin boynunda ve yüzünde gezindiğini duyunca hemen yatıştı. ''Sabırlı ol, sabırlı ol!'' dedi Muki tatlı bir sesle. ''Her şeyin çaresine bakacağım. Şimdi geliyorum.'' Muki yanılmıştı. Uraz'ın gözleri sıkı sıkı kapalıydı ama uyumuyordu. Gürültü onu tedirgin uykusundan hemen uyandırmıştı. Hem de en kötü koşullar içinde. Lambanın ve yarı karanlık, yarı aydınlığın yerini gün ışığı almıştı. Koca han odası örümcek ağlarıyla bezenmiş pis bir yıkıntıdan başka bir şey değildi artık. Gölgeler ve zengin giysiler zavallı insan ve hayvan biçimlerini almıştı. Uyanık hallerinde daha da bayağılaşmışlar ve hep birden bağırmaya, havlamaya, homurdanmaya, kişnemeye koyulmuşlardı. Bütün bunlar eğerine dayanmış yatan hasta adamın bedenine eziyet, acılaşmış yüreğine tiksinti veriyordu. Cinlerinden kurtulup yatışan, yumuşayan adamla artık hiçbir ortak yanı yoktu. Çevresindeki bu zavallar şimdi Uraz'da, onların kaderini paylaşmayı, sevecenlikleriyle mutlu olmayı düşlemiş olması ölçüsünde daha büyük bir küçümseme ve öfke uyandırıyordu. Ancak bu yıkıntılarda yuvalanan uğursuz bir ruhun esinlemiş olabileceği o aşağılık isteğinin anısı bile şimdi Uraz'a tiksinti veriyordu. Ara sıra kirpiklerinin arasından süzülen bakışları marazlı bir sabırsızlıkla kalabalığın toparlanıp gidişini gözlüyordu. Hepsi çekip gitsinlerdi. O insanlar ki onların arasında o, Uraz gururundan arınarak mutlu olmuştu. Dışarıda aile reisleri gecelik han ücretini ödüyorlardı. Az bir şeydi ama yine de bazılarına fazla yüksek geliyordu. Bunlar büyük bir ciddilik içinde, Allah sana verir diyorlardı. Golan da aynı ciddilikle başını sallıyordu. Muki ona çay, sonra da yulaf veya arpa istiyorum dedi. Sizinki gibi cins bir hayvana göre yem bulunmaz burada dedi Golan. Bize gelen yolculara böyle yem gerekmez çünkü. Golam'ın bu sözlerinde bir taşlama yoktu ve yolcular da hiç alınmadı bu sözlerden. Köy uzak değil dedi kambur genç. Orada istediklerin satılıyor. Çay için yapıyı dolan. O işe küçük kardeşim bakıyor. Çayhane kervansarayın delik deşik duvarlarının en fazla güneş alan bir yerine bitişik topraktan bir setti. Hepsi o kadar. Setin yukarısına kuru dal ve yapraklardan bir gölgelik yapılarak çayhanenin üstü örtülmüştü. Setin ortasında da duvara oyulmuş oldukça derin bir girinti vardı. Yeni yetme sıska bir oğlan odun ateşinde bir yandan bazlama pişiriyor, bir yandan da korları alıp alıp yamuk yumuk eski kararmış bakır bir semavere atıyordu. Muki ayakta durmuş kaynar kara çayı azar azar yudumlarken toprak setin ta ucunda sırt üstü uzanmış yatan birini gördü. Sabahın dondurucu soğuğunda incecik eski pamuklar içinde kim böyle yatıp uyuyabilirdi? Hem de öyle kas katı olmuş bir halde ki saçağa doğru dönük çıplak ayakları taştan yapılmış gibi. Muki yatan adama yakından bakmaya gitti. Görünmez kıskaçlarla sıkıştırılmış gibi ufalmış, sertleşmiş yüzde gözler apaçıktı. Ve bu gözler bakmıyordu. Ölü gözleri. Elinde tuttuğu çay fincanında kaşığın çıkardığı ses Muki'yi şaşkınlıktan kurtardı. Döndü semaverin çevresinde toplananların yanına geldi. ''Orada bir ölü var!'' diye bağırdı. Golam'ın küçük kardeşi işine ara vermeden kovuğun içinden yanıtladı. ''He, biliyorum. Gün ağrırken onu donmuş buldum.'' Yaşlı bir çoban söze karıştı. ''Ruhunu teslim ederken ben yanındaydım.'' dedi. ''Buraya bizimle aynı zamanda gelmişti. Akşam karanlık basarken gezginci bir çömlekçi takımıyla birlikte. Tek bir eşekleri vardı. Ona da bu binmişti. Eşekten inmedi, düştü.'' Soluğu kesilmişti bile, oraya koydular. Golam'ın küçük kardeşi, az önce çömlekçiler eşeği alıp gittiler dedi. Sonra neşeli neşeli bağırdı. Haydi, demli karaçay isteyen var mı? Güzel kokulu yeşil çay, sıcak, yumuşacık, pişkin ekmekler. Yolcular yeniden yemeye, içmeye, öyküler anlatmaya, gülmeye koyulurken, öte yanda ölü, artık insanların dünyasından olmayan gözlerini onlara dikmişti. Muki için çayın tadı kalmamıştı. Şimdi ejderha dişlerine benzeyen sivri dorukları göğe gömülmüş dağlar ona yine korku veriyordu. Kim olduğu bilinmeyen ölüyü Muki de öbür yolcular kadar umursamıyordu. Ama uyuyan Uraz'ı düşünüyordu. Belki uyuyor da değil, daha kötüsü belki. Sonunda Uraz yalnız kalmıştı. Yok, daha değil. Bir adam koşuyor, yaklaşıyor soluk soluğa. Muki üzerine eğiliyor ve inliyor. Bu mum gibi beniz, çökük yanaklar, kanı çekilmiş dudaklar. Gerçi Uraz soluk oluyordu daha ama kesik kesik, ölü mırıltısı gibi. Muki daha fazla dayanamadı, başı elleri arasında yere, Uraz'ın yanına çöktü. Ellerini yüzünden çektiğinde Uraz'ın yakıcı bakışları seyisinin kederle alt üst olmuş, ablak, iyi huylu yüzünü inceliyordu. Uraz kendine yönelik sevecenliğin, acımanın kokusunu duyar gibi olmuştu. ''Nerelerde geziyordun?'' diye sordu. Hiçbir şey belli etmeyen bir sesle. Sonra Muki'nin bir şey demesine meydan bırakmadan buyurdu. ''Çay getir.'' ''Elbette, elbette.'' diye bağırdı Muki. ''Hemen iyiye dönersin. Görünüşün kötü biraz. Uzun ve iyi uyudun ama değil mi?'' ''Çay.'' diye tekrarladı Uraz. Muki kapıya koştu. Uraz ardından nefretle baktı. Bu zavallı budala onu korumaya kalkıyordu. Uraz fısıldadı. ''Göreceksiniz siz.'' ''Hepiniz, göreceksiniz.'' O hala yarışın başını çeken, kaderi alt edendi. Hangi yarış, hangi kader? Söyleyemezdi ama söyleyememesi kesin inancında hiçbir şeyi değiştirmiyordu.